Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 6. Kaset 2. Yüz Sayfa 221 10. İçinde yaşadığımız çevreyi belirli bir sürekliliği olan bir çevre olarak algılamamız, algımızın hangi özelliği ile ilgilidir? A. Değişmezlik, B. Seçicilik, C. Derinlik algısı, D. Örgütlenme, E. Hiçbiri. Yanıt anahtarı 6E, 7A, 8D, 9D, 10A. Ünite 15. Öğrenme. Ünite ile ilgili bilgi. Tepkisel koşullamadaki kavramlar ve pekiştirme tarifeleri iyi bilinmelidir. Öğrenme. Öğrenme, yaşantılar yoluyla davranışlardan oluşan oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bu tanımda iki noktanın üzerinde durmamız gerekir. Öğrenme bir davranış değişikliği yaratmaktır. Davranış değişiklikleri uzun süreli olmalıdır. Öğrenme psikologları öğrenmenin üç farklı yoldan gerçekleştiğini söylemektedirler. Bunlar tepkisel koşullanma, edimsel koşullanma ve gözlem yoluyla öğrenmedir. 1. Tepkisel koşullanma, klasik şartlanma yoluyla öğrenme. İvan Pavlov, laboratuvar ortamında yaptığı bir deneyle bir köpeğin geçirdiği bir yaşantı sonucu belirli bir uyarıcıya şartlanabileceğini ispatlamıştır. Pavlov, deneyde aç bir köpeğin ağzına et konulmasını sağlamış ve ağzına et konulan köpeğin salyasının aktığını gözlemiştir. Deneyin ikinci aşamasında Pavlov, köpeğin ağzına et koymadan önce bir zil çalınmasını sağlamış ve bu duyum birkaç kez yinelendikten sonra köpeğin ağzına et konulmadan zil sesini duyunca salya tepkisi gösterdiğini gözlemiştir. Köpek bu deneyde zil sesi ile yiyecek arasında bir bağlantı olduğunu öğrenmiştir. Diğer hayvan türleri ve insanlar için de geçerli olan bu öğrenme yöntemine tepkisel koşullanma adı verilmiştir. Tepkisel koşullanmada şu dört temel kavramın iyi bilinmesi gerekir. A. Koşulsuz uyarıcı. Canlıya ilk kez verildiğinde belirli bir tepki yaratabilen uyarıcıdır. Pavlov'un deneyinde köpeğin ağzına konulan et koşulsuz uyarıcıdır. B. Koşulsuz tepki. Koşulsuz uyarıcıların yarattığı öğrenilmemiş tepkilerdir. Köpeğin ağzında yiyecek varken gösterdiği salya tepkisi buna örnektir. C. Koşullu uyarıcı. Önceleri belirli bir tepki yaratmazken koşulsuz bir uyarıcı ile defalarca eşlemesi sonucu belirli bir tepki yaratma niteliği kazanan uyarıcılardır. Deneydeki zil sesi koşullu bir uyarıcıdır. D. Koşullu tepki. Koşullu uyarıcılara gösterilen öğrenilmiş tepkilerdir. Deneydeki köpeğin zil sesinden sonra gösterdiği salya tepkisi koşullu bir tepkidir. Dikkatle incelediğimizde belirli davranışlarımızın tepkisel koşullanma yoluyla öğrenildiğini görebiliriz. Örneğin trafik kazası geçiren birinin arabalara binmekten korkması, iğne olan bir çocuğun doktordan korkması gibi. Tepkisel koşullanmada bir tepkiye neden olan uyarıcıya benzer diğer uyarıcıların da aynı tepkiyi yaratmasına uyarıcı genellemesi denir. 2. Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme. Skinner, içinde bulunduğumuz çevresel koşulları değiştirebilen davranışlara edimsel, operant davranış adını vermektedir. Başka bir ifadeyle bir davranışı belirli bir amaca ulaşmak için yapıyorsak o davranış edimsel bir davranıştır. Edimsel koşullanma ise davranışların kendi yarattıkları çevresel koşullara bağlı olarak değişmesi ve öğrenilmesi sürecidir. Edimsel koşullanmada öğrenmeyi etkileyen ve belirleyen en önemli etken ayırt edici uyarıcı, davranış ve davranışın sonucu arasındaki ilişkidir. Örneğin telefon zili çaldığında ayırt edici uyarıcı gider telefona cevap veririz. Davranış. Edimsel davranışların sonuçları değiştiğinde bu davranışların gelecekte tekrarlanma olasılığı da değişir. Örneğin telefon birkaç kez çalar ve her seferinde karşımızdaki kişi konuşmazsa artık telefon çaldığında gidip telefona cevap verme gereği duymayabiliriz. Benzer şekilde bir arkadaşımıza yazdığımız mektuplardan yanıt alamazsak artık mektup yazmaktan vazgeçeriz. Bu işleme edimsel koşullanmada sönme adı verilir. Edimsel davranış ve sonuçları arasındaki ilişkiyi dört grupta toplayabiliriz. A. Olumlu pekiştirme. Dersine iyi çalışan ve sınavdan iyi not alan öğrencinin gelecekte dersine çalışma olasılığı artar. İşte bir davranış ortamda bulunmayan bir uyarıcının ortama katılmasını sağlar ve bu davranışın gelecekte yinelenme olasılığı artarsa bu olaya olumlu pekiştirme adı verilir. B. Olumsuz pekiştirme. Bir davranış ortamda bulunan ve organizma açısından hoş olmayan bir nitelik taşıyan uyarıcıyı ortadan kaldırır ve sonuçta bu davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığı artarsa bu duruma olumsuz pekiştirme denir. Örneğin, öğrencilerin sınavda sorumlu olacakları konuların azaltılması talebi, öğretmen tarafından bir kez kabul edilince aynı istek gelecekte yine tekrarlanacaktır. C. Ceza 1. Bir davranışın sonucu olarak ortama itici, nahoş bir uyarıcı katılır ve bu davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığı azalırsa bu duruma ceza denir. Örneğin, kopya çektiği için sınıfta kalan bir öğrencinin bir daha kopya çekme olasılığı azalır. D. Ceza 2. Bir davranış ortamda bulunan bir uyarıcıyı ortadan kaldırır ve bu davranışın gelecekte yinelenme olasılığı azalırsa bu işleme de ceza denir. Örneğin, hızlı araba kullandığı için ehliyeti alınan bir kişinin bir daha hızlı araba kullanma olasılığının azalması gibi. Pekiştirme tarifeleri. Edimsel koşullanmada pekiştirme işleminin etkili olabilmesi için bir davranışın her yapılışında pekiştirilmesine gerek yoktur. Bu durumu pekiştirme tarifeleri ile açıklayabiliriz. A. Sabit oranlı tarifeler. Bir organizmanın pekiştirici uyarıcıyı elde edebilmesi için her pekiştirmeden sonra belirli sayıda davranış yapması gerekir. Örneğin, parça başına ücret alan bir işçinin davranışı gibi. B. Değişken oranlı tarifeler. Burada organizmanın yapması gereken davranış sayısı sürekli değişmektedir. Sık sık piyango bileti alan kişilerin bazılarına ikramiye çıkıp bazılarına ikramiye çıkmaması değişken oranlı bir tarifeye örnektir. C. Sabit zamanlı tarifeler. Burada organizmanın pekiştirme alabilmesi için her pekişmeden sonra belirli bir sürenin geçmesi gerekir. Bir memurun her ay maaş alması bu tarifeye örnek olarak verilebilir. D. Değişken zamanlı tarifeler. Bu tarifelerde pekiştirmenin alınabilmesi için geçmesi gereken süre her seferinde değişir. Bir kişinin mektup gelip gelmediğini kontrol etmek için posta kutusuna bakma davranışı bu tarifeye bir örnektir. Çünkü posta kutusunda ne zaman mektup olacağı devamlı değişir. Oranlı tarifelerin zamanlı tarifelere göre daha yoğun bir davranış sıklığına neden olduğunu, bunun yanında değişken tarifelerin de sabit tarifelere göre sönmeye karşı daha dirençli olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, kumarbaz bir kişinin kumar oynamaktan vazgeçmesinin oldukça zor olduğu değişken tarifelerle açıklanabilir. Çünkü kumarbaz bir daha ne zaman kazanacağını bilemediği için sürekli kumar oynar. 3. Gözlem yoluyla öğrenme, sosyal öğrenme. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Özdeyişleri bu tür öğrenmeyi açıklarlar. Kısaca, bu tür öğrenme belirli modellerin davranışlarının hatırlanması ve taklit edilmesi yoluyla gerçekleşir. Sosyal bir varlık olmamızı sağlayan tüm bilgi ve becerilerimizin büyük kısmını gözlem yoluyla öğreniriz. Özetle, sosyal öğrenme başka insanların deneyimlerinden yararlanma yoluyla öğrenmedir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen uzun süreli değişmelere ne ad verilir? A. Öğrenme, B. Algı, C. İçgüdü, D. Uyarıcı, E. Güdü. Yanıt A. Görüldüğü gibi öğrenme uzun süreli bir davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır. 2. Bir işçiye parça başına ücret ödenirse burada hangi pekiştirme tarifesi kullanılmış olur? A. Değişken oranlı, B. Değişken zamanlı, C. Sabit zamanlı, D. Sabit oranlı, E. Hiçbiri. Yanıt D. Sabit oranlı tarifede organizmanın pekiştirici uyarıcıyı elde edebilmesi için her pekiştirmeden sonra sabit sayıda davranış yapması gerekmektedir. 3. Dersine iyi çalışan ve sınavdan iyi not alan bir öğrencinin gelecekte ders çalışma olasılığının artması, edimsel davranış ve sonuçları arasındaki ilişkilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Olumlu pekiştirme, B. Olumsuz pekiştirme, C. Sönme, D. Ayırt edici uyarıcı, E. Edimsel davranış. Yanıt A. Burada davranışın tekrarlanma olasılığının artması pekiştirmeye işaret etmektedir. 4. Başka insanların tecrübelerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir? A. Edimsel koşullanma, B. Tepkisel koşullanma, C. Deneyerek öğrenme, D. Gözleyerek öğrenme, E. Kendi kendine öğrenme. Yanıt D. Gözlem yoluyla öğrenmeye sosyal öğrenme adı da verilir. 5. Pavlov'un deneyinde ağzına yiyecek konulunca köpeğin salyasının akması ne tür bir davranıştır? A. Koşulsuz tepki, B. Koşullu tepki, C. Koşullu edim, D. Koşulsuz edim, E. Normal tepki. Yanıt A. Koşulsuz tepkiler doğuştan gelen yani öğrenilmemiş tepkilerdir. 6. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Özdeyişi ne tür öğrenmenin önemine işaret eder? A. Edimsel koşullanma, B. Tepkisel koşullanma, C. Deneyerek öğrenme, D. Gözleyerek öğrenme, E. Teknik öğrenme. 7. Bir davranışın olumlu pekiştirme işlemiyle pekiştirilmesi o davranışın tekrarlanma olasılığını ne yönde etkiler? A. Azaltır, B. Arttırır, C. Değiştirmez, D. Önce azaltır sonra arttırır, E. Hiçbiri. 8. Bir memurun her ay maaş alması hangi tür bir tarifeye örnektir? A. Sabit oranlı, B. Değişken oranlı, C. Sabit zamanlı, D. Değişken zamanlı, E. Hiçbiri. 9. Davranışların kendi yarattıkları çevresel sonuçlara bağlı olarak değişmesi ve öğrenilmesi sürecine ne ad verilir? A. Edimsel koşullanma, B. Tepkisel koşullanma, C. Klasik şartlanma, D. Gözlem yoluyla öğrenme, E. Sosyal öğrenme. 10. Tepkisel koşullanmada bir tepkiyi yaratan uyarıcıya benzer diğer uyarıcılarda aynı tepkiyi yaratmasına ne ad verilir? A. Uyarıcı genellemesi, B. Genel tepki, C. Benzer tepki, D. Edimsel koşullanma, E. Olumsuz pekiştirme. Yanıt anahtarı 6D, 7B, 8C, 9A, 10A. Ünite 16. Kişilik psikolojisi ve kişilik kuramları. Ünite ile ilgili bilgi. Özellikle psikoanalitik kuramı çok iyi öğreniniz. Kişilik psikolojisi ve kişilik tanımı. Kişilik psikolojisi, insanlar arasındaki kişisel ayrılıkları oluşturan özellikleri tespit etmek yoluyla bireyler arası ve birey içi ayrılıkları inceler. Başka bir ifade ile her insanın kendine özgü bireyselliğini, emsalsizliğini ya da diğer insanlarla olan ortak özelliklerini betimler. Kişilik psikolojisi ile ilgili iki önemli kavramın tanımlanması gerekir. Bunlar kuruntu ve vardamadır. Kuruntu, bireyin içsel durumları ya da özellikleri hakkında ileri sürülen ifadelerdir. Buna göre zeka ve kişilik birer kuruntu örneğidirler. Vardama, gözlenebilen ve ölçülebilen olaylardan henüz gözlenemeyen olan ve olguların tahmin edilmesidir, yordanmasıdır. Kuruntunun mantıksal ve kuramsal, vardamanın ise sınanabilir olduğu söylenebilir. Kişiliğin tanımlanmasına gelince tek ve net bir tanım vermek oldukça güçtür. Çünkü her kurama ait bir kişilik tanımı vardır. Ancak bir tanım vermek gerekirse, kişilik bireylerin çeşitli durumlardaki özel davranımlarında ifadesini bulan yapısal ve dinamik özelliklerinin tümü olarak tanımlanabilir. Kişiliğin gelişmesi. Kişiliğin gelişiminde rol oynayan etkenleri iki grupta inceleyebiliriz. A. Biyolojik etkenler. Burada kalıtsal etkenler ve bireyin fiziksel yapısı etkili olmaktadır. B. Çevresel etkenler. Kişiliğin gelişiminde çevrenin etkileri döllenmeden başlayarak devam eder. Örneğin hamilelik sırasında yaşanan olaylar, yetersiz beslenme, sigara kullanma çocuğun kişilik gelişimini etkilemektedir. Bunun yanı sıra çevresel etkenler arasında kültürel etmenler, aile, arkadaş grupları, kitle iletişim araçları sayılabilir. Kişilik kuramları. Daha önce de belirtildiği gibi kişilik kuramları kişiliği iki yönde ele alırlar. Tüm insanların davranışlarındaki ortak özellikler kişiliğin özü. İnsanlar arasındaki bireysel ayrılıklar, kişiliğin yüzeyi, kişiliğin özünü oluşturan özellikler doğuştan mevcut olan değişmeye dirençli, ömür boyu bireyin davranışlarını etkileyen eğilimlerdir. Kişiliğin yüzeyini oluşturan bireysel ayrılıklar ise sonradan kazanılan, başkaları tarafından kolayca gözlenebilen, bireyin davranışlarını sınırlı çapta etkileyen davranışlardır. Kişiliğin yüzeyi ile özü arasındaki ilişkinin bir örüntü içinde gelişmesine kişilik gelişim süreci adı verilir. Genel olarak kuramların faydaları şunlardır. Mevcut bilgilerin sistematik olarak hipotezler ve yordamalar yoluyla genişletilmesine neden olur. Karmaşık olayları daha anlamlı ve basit hale getirir. Bir konuda henüz gözlenmemiş görgül ilişkilerin gözlenmesini sağlar. Mevcut görgül bulgu ya da olguları mantıklı, tutarlı ve düzenli bir çerçeve içinde tutar. Bu sayede birbiriyle ilgili olgu, olay ve davranışları anlamlı bir biçimde örgütleyerek kaynaşımını sağlar. Kuramlar genel olarak yukarıdaki faydaları sağlarlar. Ancak kişilik kuramlarını incelediğimizde bu faydaların çok azını sağladıklarını görürüz. Genel olarak kişilik kuramlarının çoğunun temel sayıltılarının belirsiz olduğu, açık olarak ifade edilmedikleri, yordama yapma, tahminde bulunma imkanı veremedikleri, sınanabilir hipotezlerin, denencelerin zorlukla çıkarılabildiği kuramlar oldukları söylenebilir. Bu kuramlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir. A. Psikoanalitik kuram. Freud tarafından geliştirilmiştir. Freud'a göre insan bir enerji sistemidir. Cinsellik ve saldırganlık dürtüleri tarafından güdülenir ve hazın sağlanması için davranır. Bununla beraber içgüdülerini sürekli engelleyen sosyal kısıtlamalarla çatışma halindedir. İşte davranışlar bu çatışmalar sonucunda yön kazanır. Freud kişiliği tanımlarken iki zihinsel yaklaşımı bütünlük içinde ele alır. Bunlar topografik ve yapısal görüşlerdir. A. Yapısal görüş. Bu görüşün üç temel öğesi id, ego ve süperegodur. İd, insan zihninin biyolojik yapısı olup kişilik sisteminin en ilkel halidir. Haz ilkesine göre çalışır. Yaşam, ölüm, cinsellik ve saldırganlık gibi dürtülerden oluşur. İd mantıksız, bireysel ve bencildir. Ego gerçeklik ilkesine göre çalışır. Temel amacı idin aşırı arzularına karşı onları gerçeklere uygun bir biçimde doyuma ulaştırmaktır. Ego gerçekçi, mantıklı ve hoşgörülüdür. Süperego, temel işlevi insanların davranışlarını toplumun beklenti ve kuralları doğrultusunda denetlemektir. Yani ahlaki işlevlerin temsilcisidir. Ulaşılmak istenen mükemmeli ve idealleri kapsar. B. Topografik görüş. Kişilik sisteminin yüzeysel yapısı ile ilgilidir. Topografik görüş ile ilgili kavramlar şunlardır. Bilinçaltı dışı. Freud'un en çok üzerinde durduğu kavramdır. Davranışların nedenlerinin geçmiş yaşantılara dayandığı varsayılır. Bilinçaltını çözümlemek için kullanılan tekniklerin bireyin anlaşılması ve psikolojik tedavisinde kullanılmasına psikoanaliz adı verilir. Bilinç öncesi, bilince en yakın kısımdır, kolayca hatırlanabilir. Bilinç, farkında olunan zihinsel öğedir, egoya denk düşen kısımdır. Ego bilinci, id bilinçaltını temsil eder. Psikoseksüel gelişim dönemleri. Freud kişiliğin 5 dönemden geçerek geliştiğini ileri sürmektedir. Bu dönemler daha önce 12. ünitede açıklandığı için burada ayrıntılarına girilmeyecektir. Burada bu dönemlerin yetişkinlikteki sonuçları üzerinde durulacaktır. Bu dönemlerin herhangi birinde aşırı doyum sağlama ya da engellemelere bağlı doyumsuzluk sonucu saplantı olabilir. Bunlara örnek olarak oral ve anal dönemi verebiliriz. Oral dönem 0-1 yaş, sigara içme alışkanlığı, münakaşacı olma bu dönemdeki aşırı doyum ya da doyumsuzluklar sonucu oluşur. Anal dönem 1-3 yaş, aşırı kuralcılık ve kontrolcü olma, cimrilik bu dönemden kaynaklanan saplantılardır. Freud sonrası psikodinamik kurumlar, sosyal görüşlü psikoanalistler. Sosyal görüşlü psikoanalistler, Freud'un insanı yalnızca biyolojik bir varlık olarak ele aldığı için eleştirmişler, insanın aynı zamanda sosyal bir varlık olduğunu söylemişlerdir. Bu kuramın önde gelen isimleri Karen Horney, Alfred Adler, Erik Fromm, Harry S. Sullivan, Erik Erikson'dır. Örneğin Horney, Freud'dan farklı olarak insanların içsel çatışmalara yatkın olarak doğmadıklarına, çatışmaları sosyal koşulların doğurduğuna değinmiştir. Horney'nin ortaya attığı en önemli kavram ise temel kaygıdır. Temel kaygı çocuğun kendisini düşman bir dünyada yetersiz ve yalnız hissetmesidir. Adler, insanın sosyal dürtüler tarafından güdülendiğini söyleyerek yaratıcı kendilik kavramını, bireyin yaşantılarını yorumlayan, anlam kazandıran bir sistem olarak açıklamıştır. Sullivan ise kişiliğin değişik bireyler arası ilişki durumlarından vardandığını ileri sürmüştür. İnsancıl kişilik kuramları. İnsancıl kişilik kuramcıları kendilerini davranışçı kuramsal yaklaşım ile psikoanalitik yaklaşım arasındaki boşluğu dolduran üçüncü güç olarak görürler. Buradaki boşluk insana özgü özelliklerin dikkate alınması ile tamamlanmaktadır. Öncüsü Carl Rogers'tır. Bu yaklaşımlar 1. Fenomenolojik yaklaşım. Bireye ait öznel zihinsel yaşantıların dikkate alınmasıdır. 2. Kişinin bütünlüğü. Kişiliğin parçalarının bir aradaki anlamlı bütünlüğünün esas olduğunu ileri sürerler. 3. Gerçekleştirme eğilimi. İnsanın psikolojik olarak olumlu yönde gelişme ve büyüme gücüdür. Davranışçı yaklaşım. Bu yaklaşıma göre davranımlar öğrenme yoluyla edinilir. Bu yaklaşım temelini ilk çalışmalarda ortaya konular, ilkeler ve uyarıcı tepki modelini sağladığı araştırma bulgularından almıştır. Sosyal öğrenme kuramları. Bu yaklaşımın kurucusu Julian Rotter'dır. Bunun dışında A. Bandura ve W. Michel diğer önemli kuramcılardır. Bu kuramın temel görüşleri şunlardır. Davranışa ait nesnel bilginin önemi. Önemli olan gözlenebilir, objektif bir şekilde ölçülebilir, somut davranış verilerine dayanarak kişiliği anlamaya çalışmaktır. Sosyal çevrede öğrenme. Öğrenme toplumsal çevre ile etkileşim sonucu gerçekleşir ve kişilik özellikleri öğrenilmiştir. Kişilik değişkenlerinin duruma özgülüğü. Öğrenilen bilişsel kurultular durumlara bağlıdır. Örneğin spor alanlarında saldırgan olmayı öğrenmiş bir birey bunu başka durumlara genelleyemeyebilir. Kişilik değişkenleri olarak bilişsel kurultular. Öğrenme, olay, nesne ve ilişkilerin zihinsel, bilişsel formülasyonlarının oluşturulması sonucu gerçekleşir. Kişilik değerlendirilmesi ve kişilik testleri. Kişiliğin değerlendirilmesi, bireyin çeşitli davranışsal özellikleri ile ilgili bilgi edinme işlemlerinin tümüdür. Başka bir ifade ile, bireyin belirli durumlardaki belirli koşul ve uyarıcılarla olan ilişkilerinin sistemli bir şekilde gözlenmesidir. Burada sözü edilen belirli durumlara kişilik testlerini örnek verebiliriz. Kişilik testlerini objektif ve projektif testler olarak iki başlık altında inceleyebiliriz. A. Objektif kişilik testleri. Geliştirilen kişilik testleri arasında halen en yaygın olarak kullanılanların başında Minnesota çok yönlü kişilik envanteri gelmektedir. Bu test doğru, yanlış ve bilmiyorum şeklinde yanıtlanan sorulardan oluşmaktadır. B. Projektif kişilik testleri. Bu testlerin amacı bireylerin duygu, düşünce, kaygı ve çatışmalardan oluşan psikolojik yaşantılarını test uyarıcılarına yansıtmalarını sağlamaktadır. Projektif testlerin genel olarak özellikleri şöyle sıralanabilir. Yanıt özgürlüğü vardır. Yani evet hayır dışında da yanıtlar verilebilir. Uyarıcılar tam olarak belirlenmemiştir. Kişiliğin bir bütün olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yanıt özgürlüğünün olması testin değerlendirilmesini güçleştirmektedir. Projektif testlerden bazıları şunlardır. Rorschach testi, tematik algı testi, cümle tamamlama testleri, kelime çağrışım testleri. Kişilik testleri psikolojik testler kapsamında ele alınır. Psikolojik test, davranış örneklerini ölçen standart ve nesnel bir ölçektir. Psikolojik testlerin özellikleri şunlardır. Nesnellik, standartize olabilme, güvenirlik, geçerlilik. Ünite ile ilgili sorular. 1. İnsanlar arasındaki bireysel ayrılıkları oluşturan özellikleri saptamak yoluyla bireyler arası ve birey içi ayrılıkları inceleyen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim psikolojisi, B. Endüstri psikolojisi, C. Grup psikolojisi, D. Kişilik psikolojisi, E. Genel psikoloji. Yanıt D. Kişilik psikolojisi her insanın kendine özgü olan bireyselliğini ve diğer insanlarla olan ortak özelliklerini betimler. 2. Bireylerin çeşitli durumlardaki özel davranımlarda ifadesini bulan yapısal ve dinamik özelliklerinin tümüne ne ad verilir? A. Mizaç, B. Kişilik, C. Bireysellik, D. Tutum, E. Davranış. Yanıt D. Burada sözü edilen özellikler kişiyi başkalarından ayıran sürekli ve tutarlı davranışlardır. 3. Kişilik kuramlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Temel sayıltıları belirsizdir. B. Kişiliği açık olarak tanımlamışlardır. C. Yordama yapma olanağı vermezler. D. Sınanabilir hipotezlerin elde edilmesi güçtür. E. Hepsi. Yanıt B. Kişilik kuramlarının çoğu bilimsel kuramlarda aranan niteliklere sahip değildirler. Dolayısıyla kişiliğe açık olarak ifade edememişlerdir. 4. Psikoanalitik kurama göre aşağıdakilerden hangisi bilince temsil eder? A. İd, B. Ego, C. Süperego, D. Bilinçaltı, E. Bilinç öncesi. Yanıt B. Ego, idin aşırı isteklerine karşı onları gerçeklere uygun bir biçimde doyurma amacı güder. Bu yüzden mantıklı, gerçekçi ve hoşgörülüdür. 5. Çocuğun sigara içme alışkanlığı, münakaşacı olma gibi davranışları, psikoseksüel gelişim dönemlerinden hangisindeki aşırı doyum ve doyumsuzlukların sonucu olarak ortaya çıkar? A. Oral dönem, B. Anal dönem, C. Fallik dönemi, D. Latens dönemi, E. Genital dönem. Yanıt A. Bu dönem 0-1 yaş arasını kapsar. Ağız en önemli organ ve haz kaynağıdır. 6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi psikoanalitik kurama göre bilinçaltını temsil eder? A. Süperego, B. Ego, C. İd, D. Bilinç, E. Dönem. 7. Aşağıdakilerden hangisi Freud sonrası psikodinamik kuramcılardan biri değildir? A. A. Adler, B. K. Horney, C. H. S. Sullivan, D. E. Fromm, E. C. Rogers. 8. Kişiliğin değişik bireyler arası ilişki durumlarından vardandığını söyleyen psikolog aşağıdakilerden hangisidir? A. Freud, B. Sullivan, C. Rorschach, D. Fromm, E. Piaget. 9. Psikoanalitik görüşe göre çocuk hangi dönemin aşırı doyum ya da doyumsuzlukları sonucu aşırı kuralcılık, cimrilik gibi saplantılı davranışlar gösterir? A. Latens dönemi, B. Genital dönem, C. Anal dönem, D. Oral dönem, E. Fallik dönemi. 10. Aşağıdakilerden hangisi projektif kişilik testlerinin özelliklerinden biri değildir? A. Yanıt özgürlüğü vardır. B. Kişiliğin bütünlüğünün değerlendirilmesi amaçlanmıştır. C. Uyarıcılar tam olarak belirlenmemiştir. D. İstatistiksel olarak değerlendirilme kolaydır. E. Hiçbiri. Yanıt anahtarı 6C, 7E, 8B, 9C, 10D. Ünite 17. Davranış bozuklukları ve uyum. Ünite ile ilgili bilgi. Davranış bozukluğu, kaygı bozukluğu, fobi ve türleri, kişilik bozuklukları, şizofreni ve paranoid konuları önemlidir. Korku ve kaygı. Korku, belirli bir duruma veya bir şeye gösterilen heyecansal ve olumsuz tepkidir. Örneğin yükseklik korkusu, bir hayvandan korkma ve benzeri. Kaygı ise belirli bir koruma veya nesneye bağlı olmayan, dağınık ve yaygın heyecansal olumsuz tepkidir. Korkunun öğeleri. A. Davranışsal öğe. Dövüş, kavga veya kaçma tepkileri ile birey korku nedenini tahrip etmeye veya zarar görmemek için kaçmaya yönelir. B. Bilişsel öğe. Sürekli kötü bir şeyler olacakmış gibi zihni meşgul eden tehlike, tehdit veya zarar görebileceği düşüncesi. C. Bedensel öğe. Göz bebeğinin vereceği tepki, solunum organlarının fonksiyonlarına ait tepkiler. D. Duygusal, heyecansal öğe. Endişe, kaygı. Normal ve anormal korku. Normal korku, gerçek hayatta var olan bir tehdit ve tehlike karşısında korkmak normal bir tepkidir. Ama gerçek hayatta olası bir tehdidin veya tehlikenin olmamasına karşın duyulan korku ise anormal korkudur. Bireyin bu tepkisinin anormalliği aşırı ve onun yaşamını etkiliyor ve sınırlandırıyor ise bu tür korkulara da fobi denir. Kaygı bozuklukları, kaygı nevrozları. Başlıca 4 tip kaygı bozukluğu vardır. A. Fobik bozukluk. Fobi, belirli bir duruma veya nesneye gösterilen, o nesne ile doğrudan bağlantılı olmayabilecek ısrarlı bir korku tepkisidir. Bu korku olası bir tehlike ile doğru orantılı değildir. Fobik bozuklukları kendi içerisinde üçe ayrılır. 1. Agorafobi ve panik bozukluk. Agorafobi en fazla görülen fobidir. Önemli belirtisi kalabalık yerlerde, sokaklarda, seyahatlerde ve benzeri durumlarda bir panik atağı geçirilebileceği korkusudur. Örneğin bireyin evden uzak olduğunda panik yaşanırsa yardım alamayacağı endişesini çok şiddetli yaşamasıdır. Panik bozukluk. Beklenmedik panik atakları ile tanımlanan kaygı bozukluğudur. Atak belirtileri kısa aralıklarla ve sık nefes alıp verme, baş dönmesi, nabızda artış, ölecek ve delirecek gibi olma. 2. Sosyal fobi. Ayırt edici özelliği bireyin başkaları tarafından seyredildiği ve izlendiği düşüncesinin baskın olmasıdır. 3. Basit fobi. Belirli bir nesneden veya durumdan aşırı korkma şeklinde tanımlanan fobidir. 3 grupta toplanır. A. Cansız nesne fobisi. Uçak, karanlık, yükseklik ve benzeri korkma. B. Hayvan fobisi. Yılan, böcek, köpek ve benzeri korkma. C. Yaralanma ve hastalanma. Tehlikeli bir hastalığa kapılma, kaza geçirme ve benzeri korkusu. B. Uyum bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu. Uyum bozuklukları ve travma sonrası stres bozuklukları stresten kaynaklanır. Hoş olmayan, istenmeyen bir yaşam olayından sonra görülürler. Fobiler ise korkudan doğar ve gelişir. İki dinamiği vardır. Bir, stres yaratanlar, stresör ve stres, kişide uyum baskısı yaratan durumlar ve olaylar. 2. Stres yaratanların empoze ettiği uyumsal durumlar. A. Engellenme. Kişinin hedefe odaklanmış çabalarının karşısına içsel ve dışsal engellerin çıkması. Çatışma başlıca üç türlüdür. 1. Yaklaşma, kaçınma çatışması. Bireyin vereceği kararın hem olumlu hem de olumsuz bir yanının bulunması durumundaki çatışma. 2. Yaklaşma, yaklaşma çatışması. Bireyin aynı anda çok istenir iki seçenekle karşılaşması durumundaki çatışma. 3. Kaçınma, kaçınma çatışması. Bireyin iki olumsuz durum veya seçenekle karşılaştığı zaman birini seçme durumundaki çatışmadır. C. Baskı. Okulda başarılı olma, iş bulma ve benzeri şeylerin bireye yaptığı baskıdır. Strese gösterilen tepkiler. 3 tepki sayılabilir. 1. İş ve görev yönelimli davranış. Kendinden emin ve kendine güvenen kişi problemleri çözümleyen davranışlar üretebilir. 2. Savunma yönelimli davranış. Kısa vadeli, olumlu ve uzun vadeli uyumsuzluk etkileri vardır. Ağlama, matem kısa süreli rahatlama sağlayabilir ama uzun vadede gerçeğin inkarı ve gerileme yaşanabilir. 3. Ödünleyici tepkilerin çökmesi veya başarısızlığı. Stres yaratıcı durum zaman açısından ne kadar uzuyorsa ya da ne kadar aşırı talep edici ise bireyin uyum kapasitesi o kadar aşırı yüklenerek bunun altında ezilecektir. En çok tahrip edici tepkidir. C. Obsesif, kompulsif bozukluk. Obsesyon belirli bir takım konularda tekrar eden takıntıya dönüşmüş düşüncelerdir. Örneğin evden çıkarken muslukları kapatmış mıydım? Kompulsiyon, kişinin yapılması gerekliliği ve hatta zorunluluğu duyulan istenmeyen davranışlardır. Örneğin sürekli el yıkama. D. Genellenmiş kaygı bozuklukları. Genellenmiş kaygı bozukluklarında temel belirti kaygının kendisidir. Kaygı bir şeyde odaklanmış değil, serbesttir. Belirtileri, motor belirtiler, fizyolojik belirtiler, düşünsel veya bilişsel belirtiler, uyanıklık ve tarama belirtileri. Somatoform ve disosiyatif bozukluklar, somatoform bozukluklar. Bu bozuklukların önemli özelliği organik bir temeli olmadığı halde bazı bedensel işlevlerde odaklaşan fiziksel belirti veya yakınmaların olmasıdır. Başlıca tipleri şunlardır. 1. Konversiyon, histerik reaksiyon. Savaş, ölüm gibi aşırı stres durumlarında çoğunlukla görülür. Temel belirtisi fiziksel işlevlerin bozulması ya da kaybıdır. Örneğin felç, körlük, tutulma ve benzeri. 2. Hipokondriyaz. Birey sürekli olarak gelecekte mevcut olmayan fiziksel yetersizliğine ya da bozukluğuna aşırı duyarlıdır ve kaygılıdır. Örneğin hastalık hastası olanlar. 3. Bedenselleştirme. Uzun zamandan beri süren çoklu fiziksel yakınmalar gözlenir ki kişi hastalık belirtilerinin gerçekliğine inanır ve çok korkar. 4. Somatoform ağrı bozukluğu. Asli ve tek belirti önemli ve sürekli bir ağrının hissedilmesidir. Ağrının organik bir nedeni yoktur. Disosiyatif bozukluklar. 4 grupta toplanabilir. 1. Amnezi. Kişinin geçmiş yaşantısını ve kim olduğunu anımsayamamasıdır. 2. Füg. Amnezi türü sayılabilir. bireyin sorunlarından, ailesinden, bir yerden kaçması ve yeni bir kimlikle aylar ve yıllar boyunca yaşaması gözlenebilir. 3. Çoklu kişilik. Kişinin birden fazla değişik kişilik tiplerini farklı zamanlarda sergilemesidir. 4. Kişilik yabancılaşması. Kişinin kendisine yabancılaşması veya kendi hareketlerini kendisinin kontrol edememesidir. Kişilik bozuklukları. A kümesi. 1. Paranoid. Bireyin davranışlarının tüm boyutlarında mantıksız, temelsiz, anlaşılmaz ve ısrarcı kuşkuculuğunun görülmesi temel özelliktir. 2. Şizoid. Aşırı derecede kendine dönüklük deneyiyle bireyler arası ilişkilerde sıcaklık ve yakınlık duygularının olmaması gözlenir. Belirsiz amaçlar ve karar verememe, hayalcilik gibi özellikler sayılabilir. 3. Şizotipal. Sosyal yoksunluk en temel bozukluk belirtisi sayılır. B kümesi. 1. Histrionik kişilik bozukluğu. Bireyde aşırı duygusallık, çok fazla dikkat çekme çabası içindedirler. 2. Narsistlik kişilik bozukluğu. Bireyin kendini aşırı beğenmesi, önemsemesi, özel ilgi hak ettiğine ve benzersiz, tek olduğuna inanması temel belirtilerdir. 3. Sınırda kişilik bozukluğu. En ayırt edici özelliği bireyler arası ilişkilerde, duygu, durumda ve kendilik algısında dengesizlik ve tutarsızlıktır. Öfke krizleri, aşırı gerginlik, yalnızlık diğer özelliklerdir. 4. Antisosyal kişilik bozuklukları. İki grupta toplanır. A. Açık gözlenir, antisosyal davranış, okuldan kaçma ve benzeri. B. Antisosyal davranışa temel oluşturan kişilik traitleri, heyecansal, duygusal fakirlik, vicdansızlık, davranışlarda güdüsüzlük ve benzeri. C kümesi. 1. Kaçınıcı veya kaçınan kişilik. Sevgiye, şefkate ve başkaları tarafından onaylanmaya açlık ve istenmesine rağmen sosyal ilişkiden kaçma gözlenir. 2. Bağımlı kişilik. Bireyin kendilik değerinin yokluğundan ve kendisine olan saygısının yetersizliğinden veya hiç olmamasından dolayı başkalarına tabi olarak yaşarlar. 3. Obsesif, kompülsif kişilik. Ayrıntılara aşırı derecede önem veren mükemmeliyetçi tiplerdir. 4. Pasif saldırgan kişilik. Temelde düşmanlık ve saldırganlık duygularının yattığı, dışa vuran kişinin etken olmadığı davranışsal bozukluktur. Duygu durum bozuklukları. Depresif. Depresif kişi duygu durumu yaşarken sıkkın ve üzgündür. Ağlama krizlerine de girebilir. Yüzde donuk ve hüzünlü bir ifade, hareketlerde yavaşlama ve hantallaşma, kendini koyuverme belirtileri gözlenir. Mani. Bu hal depresifin tam tersidir. Aşırı enerjik olma, aşırı iyimserlik, aşırı heyecanlılık, yüksek beklenti içinde olma durumları gerçekleşir. Şizofreni ve paranoid, sanrısal bozukluklar. Şizofren tipleri. 1. Katatonik. Başlıca temel belirtileri yoksunluk ve aşırı heyecandır. Heyecanlı durumda birey yürür, koşar, bitkin düşene kadar hareket eder, saldırgandır. Yoksunlukta ise dilsizmiş gibi içine kapanır. 2. Disorganize. Hebefrenik şizofreni. Birey çok ilkel davranışlar gösterir. Konuşmada anlamsızlık, bilişsel süreçte ciddi bozulmalar, yüzde sürekli sırıtma ifadesi belirtileridir. 3. Paranoid. Sürekli gözlenme, kuşkuya dayalı sancılar, planlar yapma ve benzeri gibi inançlarla kendini gösterir. Örneğin büyüklük sancıları önemli özellikleridir. 4. Ayrımsız. Belirti örüntüsü çok karmaşıktır. 5. Rezidüel. Bireyin 6 ay gibi bir şizofren döneminden geçtikten sonra aşırı belirtiler göstermediği durumu ifade eder. Paranoid, sanrısal bozukluklar. Sanrı tipleri, 1. Kuşkucu tip. Kötü muamele gördüğüne ve tehdit edildiğine inanan tip. 2. Büyüklük kompleksi olan tip. Çok önemli bir kişi olduğuna inanan tip. 3. Kıskanç tip. Kuşkulanılan sadakatsiz eş üzerine sanrıları kurulu olan tip. 4. Erotik mani tip. Hiç tanışmadığı ünlü yıldız ya da politikacının kendine ilgi duyduğuna inanan tip. 5. Bedensel tip. Bedensel bir anormalliğinin veya bozukluğunun olduğuna inanan tip. Madde kullanımı bozuklukları, uyuşturucu, ilaç, alkol, psikoaktif madde çeşitleri. Duyuş, biliş veya davranış ve duyguları etkileyen psikolojik etki sürecini içermesi nedeniyle aşağıda söze edilen maddelere psikoaktif madde denir. 1. Alkol. Alkol kullanımı sonucunda tepkilerde yavaşlama, hesaplama ve muhakeme yeteneklerinde kayıp, beden koordinasyonunda bozulma, cinsellik ve saldırganlık davranışlarında değişmeler olur. Uzun süreli kullanımlar alkolizme yol açar. Alkol bağımlılığının tedavisi. Birinci aşama en az 30 gün hastanede yatmayı öngörür. İkinci aşama, birinci aşamanın sonunda kişi alkol sorununu kabullenmelidir. Üçüncü aşama, grupsal veya bireysel psikoterapilerin uygulandığı aşamadır. Alkol bağımlılığı tedavi yöntemleri. A. Bilişsel terapi yaklaşımı. Bireyin alkolü aşırı istemesini ve buna ait inancını çürütmeye çalışılır. Alkol alışkanlığı bireyin kendisine bağlı kontrolünde olan işlemler topluluğu olduğunu görmesine çalışılır. B. Tedavide kaşındırıcı madde kullanımı. Ambatus gibi maddeler kullanarak alkol alındığında şiddetli bulantı, nabızda hızlanma gibi nahoş etkiler yaratarak alkolden belli bir zaman uzaklaşma sağlanmaya çalışılır. C. Kendi kendine yardım grupları, alkol dernekleri ve benzeri. Diğer psikoaktif maddeler. A. Depresanlar. Afyon modern kullanımı eroin ve morfindir. İkinci depresan türü ise sedatifler yani barbituratlardır. B. Uyaranlar. Amfetaminler ve kokaindir. C. Halüsinotenler. En çok kullanılan türleri marihuana ve LSD'dir. Madde bağımlılığının tedavisi. İki boyutta ele alınabilir. A. Yerine koyma tedavisi. Bağımlılık yaratan maddeye ihtiyaç duyulduğunda onun yerine geçebilecek metadon adı verilen sentetik bir narkotik madde verilerek tedavi edilmeye çalışılır. B. Yatarak tedavi alma merkezlerinde bağımlıların kişiliğinin yeniden yapılandırılması için psikolog, psikiyatrist gibi uzmanların yardımı sağlanarak tedavi yapılmaya çalışılır. Cinsel bozuklukları iki grupta ele alınabilir. A. Cinsel işlev bozuklukları. Cinsel ilişkiye tamamen katılmama, haz duymama, hoşlanmama şeklindedir. B. Parafililer. Cinsel uyarılmanın olağan dışı davranışlar, durumlar veya nesnelerde yer almasıdır. Örneğin fetişizm, transvestizm, mazosizm ve sadizm, teşhircilik, röntgencilik, pedofili, çocuk sevicilik ve benzeri. Cinsel kimlik bozuklukları. Kadın veya erkekte cinsel kimliğine ilişkin bir belirsizliğin, rahatsızlığın ve kuşkunun olmasına eşlik eden duyguların olmasıdır. 1. Transseksüalizm. Birey erkekse kendini erkek vücuduna hapsolmuş, kadın gibi, kadınsa kendini kadın vücuduna hapsolmuş erkek gibi hisseder. 2. Eşcinsellik. Kadın eşcinselliği lezbiyenlik, erkek eşcinselliği homoseksüellik. 3. Tecavüz. Bireyin rızası olmadan zorla cinsel ilişkiye girme. Davranış bozukluklarının tedavisi. Günümüzde tedavide güvenerek ve sıklıkla kullanılan yöntem ilaç tedavisidir. İlaç eşliğinde psikolojik tedavi ve psikoterapi ise geniş yer tutar. Ünite ile ilgili sorular. 1. Psikoaktif maddeler içerisinde tedavisinde kaçındırıcı maddelerin kullanıldığı bağımlılık yaratan madde aşağıdakilerden hangisidir? A. Alkol, B. Afyon, C. Eroin, D. Kokain, E. Morfin. Yanıt A. Alkol tedavisinde antabus adı verilen kaçındırıcı madde kullanılarak bağımlılık yaratan maddeden birey uzaklaştırılmaya çalışılır. 2. Yönelim bozukluğu ve şaşkınlık ile birlikte kişinin aniden bir yerden başka bir yere seyahat edip orada tüm yaşamını değiştirerek yepyeni bir yaşama başlaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Histeri, B. Amnezi, C. Füg, D. Çoklu kişilik, E. Yabancılaşma. Yanıt C. Fügde birey bir yerden kaçarak yeni bir kimlik ile aylar, yıllar boyunca yaşayabilir. 3. Basit bir unutkanlıkla açıklanamayan kişinin geçmişini ya da kim olduğunu hatırlayamaması gibi önemli ve ani bellek kaybına ne ad verilir? A. Füg, B. Paranfili, C. Pedofili, D. Amnezi, E. Paranoid. Yanıt D. Amnezide birey kim olduğunu ve geçmişini ya tamamen ya da kısmen hatırlayamaz. 4. Başlıca belirtisi kalabalıkta, alışverişte ve seyahatte panik atağa geçileceği korkusu olan ve bireyin evinden çıkmak istemediği kaygı bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal fobi, B. Basit fobi, C. Hayvan fobisi, D. Hastalanma fobisi, E. Agorafobi. Yanıt E. En fazla görülen fobi türüdür. Birey evinden çıktığında panik atak yaşarsa yardım alamayacağını düşünür. 5. Aşırı duygusallığın ve çok fazla dikkat çekme çabasının yaşam tarzını belirlediği, duyguların yüzeyselliği ve bencilliğiyle dikkat çeken kişilik bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? A. Narsistik, B. Sınırda kişilik, C. Histrionik, D. Şizoid, E. Şizotipal. Yanıt C. Histrionik kişilik sıklıkla felaket haberciliği yapan ve intihar tehdidinde bulunan kişilik bozukluğudur. 6. Aşağıdakilerden hangisi şizofreni türlerinden biri değildir? A. Katatonik, B. Disorganize, C. Paranoid, D. Rezidüel, E. Hipokondriyaz. 7. Belli bir duruma veya nesneye gösterilen o nesne ile doğrudan bağlantılı olmayabilecek baskın korku tepkisine ne ad verilir? A. Fobi, B. Engelleme, C. Çatışma, D. Stres, E. Savunma. 6. kaset, 2. yüzün sonu.